Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz Fıkıh Saati programında. Geçen hafta kurban ibadeti ile alakalı sorularımızı hocamıza sormuştuk. Bu haftada kurban ibadeti ile alakalı, kurban ibadetiyle alakalı hatırlamamız gereken unuttuklarımızı hocamıza soruyor ve siz kıymetli dinleyicilerimizle bu cevapları buluşturuyoruz. Geçen haftaki programımızı kaçıran dinleyicilerimiz veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz erkamradyo.com internet sitesinden güncel programlar bölümünden Fıkıh Saati programından dinleyebilirler. Orada kurban ibadetinin kimlere vacip olduğu, kimler kurban ibadetini kesmeli, kurban ibadetinin mahiyeti nedir, hükmü nedir, vekalet yoluyla kurban kesilmede dikkat edilmesi gereken hususlar gibi soruları hocamıza sorduk. Oradan dinleyicilerimiz tekrar istifade edebilirler diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Hocam geçen hafta kurbanı kimler kesmeli, kesebilir şeklinde sorumuz vardı. Bu sorunun devamı olarak da şöyle bir sorumuz var. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan diğer aile fertlerinin üzerinden kurban ibadeti düşmüş olur mu?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çok tekrarlanan bir söz var. İslam'da mal ayrımı esastır. Yani
mal ayrımı esastır.
Esastır. Yani her birey kendine ait malı olabilir.
Evet.
Bu aile içerisinde karı koca arasında olabilir. Baba ile çocuklar arasında olabilir. Ama burada önemli olan şey şudur. Mal o kişiye ait olmalıdır. Mesela diyelim ki genelde şu sorulur. Evin aile reisi bizim toplumumuzda
babadır.
Gerçi ona şimdi itiraz edenler çıkıyor ama babadır. Toplumumuzun şeyi budur, kabulüdür. Ve dolayısıyla da ailenin fertlerinin kazandığı para, mal babada birikir.
Evet.
Mesela tarım toplumunu esas alalım. Ne oluyor insanlar? Hep beraber çalışıyorlar tarlada, bağda, bahçede. Ve o elde ettikleri ürünün gelirini baba da kalıyor. Ve baba herkesin ihtiyacını karşılıyor. Ve burada varlık, zenginlik babaya ait olmuş oluyor. Ama hepsi çalışarak kazandı. Hatta bizim şeyde bir söz var. Babalı evladın malı olmaz derler. Babalı evladın bu. Ama günümüz şartlarında durum biraz değişti. Yani aile fertlerinin her biri farklı işlerde çalışarak kendilerine göre para kazanmaya başladılar. Yani baba diyelim bir memuriyette çalışıyor. Eşi bir başka memur hanım, o orada çalışıyor. Yetişkin çocuğu var, ergenlik çağını geçmiş. O bir işte çalışıyor. Ve hepsi ayrı ayrı para kazanıyor. Eğer bu insanlar kazandıkları parayı getirip ay sonunda babalarına veriyorlarsa yine burada tek zengin var, o da babadır. Ama öyle değil de her biri kendisi ayrı hesabı var. Parayı oraya yatırıyor. Orada birikimi var. Veya kendine ait malı var. Diyelim ki hanımın babası ölmüş, babasından tarlası kalmış. Miras olarak. Böyle durumlarda o zaman aile fertlerinin her birisi kurbanın vacip olacağı derecede, ki onu geçen hafta anlattık, derecede zenginse ayrı ayrı kurban kesileceklerdir. Yani evde bir babanın kestiği kurban yeterli değildir. Yani fazla dağıtmadan şunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki hem evin kocası baba, hem de anne varlıklı mal sahibi. Ya ister bunlar çalışıp elde ettikleri gelirden biriktirmiş olsunlar, ister miras yoluyla gelsin, fark etmez. Bunların her birinin kurban kesmesi lazım.
Evet.
Ama öyle değil de daha önce söylediğim gibi, mesela bir tarım toplumunda işte ev ahalisi hepsi çalışıyor. efendim elde ettikleri üründen elde ettikleri kazanç babada toplanıyor. Baba diğerlerin ihtiyaçlarını veriyor. Veya başka işte çalışıyorlar insanlar, para kazanıyorlar, çocuklar, eş. Ama kazandıkları parayı babaya veriyor, baba da toplanıyor. Orada zengin tek baba. Sadece o kesecektir. Diğerlerini kesmesine gerek yoktur.
Gerek yok.
Ama bazı mezheplerde bir ailede birisi kestiği zaman tamam adına kesmiş sayılıyor. Ama Hanefi mezhebinde değil.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam kurban kesim vakti ne zaman başlar ve ne zaman biter?
Kurban kesim vakti kurban bayramının birinci günü. Bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Ve üçüncü bayram gün güneş batıncaya kadar devam eder.
Kurban dört gün ama.
Nasıl?
Yani kurban bayramını dört gün yaşıyoruz. Dördüncü gün kesmiyoruz o zaman.
Yani Şafii mezhebine göre kesiliyor. Hanefi mezhebine göre kesilmiyor. Üç günde kesiliyor.
Evet.
Bu eyyam-ı nahir diyoruz. Bayram namazı kılınmadan da kesilmiyor. Bayram namazı kılındıktan sonra. Evet.
Hocam bu soruyla şuraya gelmek istiyorum ben aslında. Şimdi geçen hafta ilk programımızda, ilk sorumuzda vekalet yoluyla kurban kesmeyi konuşmuştuk. Orada bazı kurumlar işte kurban etini hemen ilk dakikalarda teslim edebiliyor. Buradan şunu görüyoruz. O kurum demek ki kurban bayramı daha girmeden o etleri hazırlamış ve size hemen sabahın erken saatlerinde kurban etiniz diye getirebiliyor. Yani bayram namazından önce kesilmemesi hususiyeti burada biraz daha önem arz ediyor değil mi hocam?
Bayram namazından önce kesilen hayvan kurban sayılmaz.
Kurban sayılmıyor.
Kurban sayılmaz. Öyle yapanlar ya şöyle yapıyorlar. Daha önce kendilerinin stoklarından o etleri veriyorlar.
Sonra kurbanı kesiyorlar.
Sonra kurbanı kesiyorlar. Ha, kesiyorlarsa bu neyse.
Ama, o olabilir ama.
Olabilir. Ama hiç kurban kesmiyorlarsa eskiden stoklarındaki eti dağıtıyorlarsa millete kurbanlık diye o olmaz tabii.
Olmaz.
Evet. Bir de şu var. Bu kurban bayramının birinci gününden bayram namazı kılındıktan sonra demiştik ya. Bayram namazı kılınmayan yerlerde daha önceden de yani sabah namazı kıldıktan sonra da kesilebilir. Ama bayram namazı kılınıyorsa bir yerde bayram namazı kılınmadan önce kurban kesilmez. Hatta Peygamber Efendimiz'e sahabilerden birisi gelip soruyor. Diyor ki ya Resulallah ben namazdan önce kestim kurbanı. Olmadı diyor. Yeniden keseceksin. Yani kurban bayram namazı kılınıyorsa ki günümüzde belki obalarda yani yörüklerin çadırlarında falan kılınmıyor olabilir ama köylerde, kentlerde, kasabalarda kurban bayram namazı kılınıyor.
Evet.
Dolayısıyla oralarda bayram namazı kılındıktan sonra kesilmesi lazım.
Eyvallah.
Ve üçüncü bayram gün güneş battığı zamana kadar kesilmesi lazım Hanefi mezhebinde.
Eyvallah. Allah razı olsun. Kurban keserken hocam biz nelere dikkat edeceğiz? Nasıl bir kurban kesim yapmalıyız? Hassasiyetimiz neler olmalı?
Şimdi biraz bir defa kurbanlığı satın alırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Öncelikli olarak.
Evet.
Nedir o? Bir defa yaş itibariyle kurban olabilecek bir hayvan satın almamız lazım. Peki nedir bu yaş itibariyle?
Kaç yaşında olacak?
Kaç yaşında olacak? Bu koyunlarda ve keçilerde bir yaşı doldurmuş olacak. Koyun ve keçi halk arasında davar dediğimiz hayvanlarda bir yaşını doldurmuş olacak. Ancak koyunlarla ilgili özel bir hüküm var burada. Yarı 6 aylığı geçtikten sonra eğer semiz ise anası gibi gürbüz ise o koyun kesilebiliyor. Ama keçi kesilemiyor.
Evet.
Keçi mutlaka bir yaşını dolduracak. Onun halk arasında kapak atma tabir ediliyor. Ama koyunlarda asıl olan şey bir yaşını dolduracak ancak eğer işte dediğim gibi 6 aylığı geçtikten sonra eğer semiz bir hayvansa o da kesilebiliyor. Sığırlarda 2 yaşını doldurmuş olacak.
Evet.
Sığırlarda. Develerde de 5 yaşını doldurmuş olacak. Bu bir. İki, satın aldığımız, alırken hayvanımız, kurban keseceğimiz hayvanımız kusurlu olmaması lazım. Özürlü olmaması lazım. Ne demek o? Mesela gözü görmeyen biri veya ikisi. Veya işte kulağı olmayan veya boynuzu kökten kırık olan.
Hı hı.
Veya efendim kuyruğu kesik olan veya yarısı veya memesi kesik olan veya kurban kesildiği yere kadar yürüyemeyecek kadar zayıf olan. Ha, bunlar kurban olmaz. Yani kurbanlık hayvanın sağlam olması lazım.
Hı hı.
O piyasada onun değerini düşürücü şeylerinin, kusurlarının olmaması lazım. Bu da işte demin söylediğim gibi bu şeyler, kulağı mesela kesik olmayacak, hı hı, yarıdan fazlası. İşte gözü görmüyor, şey kuyruk, boynuz. Ama bir de şu var, anadan doğma boynuzsuz olanlar var.
Hı, onlar olabiliyor.
Onlar olabiliyor.
Hı.
Yani sonradan boynuzu kırıksa o olmuyor. Ama anadan doğma boynuzu olmayanlar oluyor. Bu bir. İki, bazı hayvanlar var, kuyrukları anadan doğma yok.
Hı hı.
Bazılarının da daha doğduğu zaman o hayvanın daha semiz olması, etinin daha lezzetli olması için boğuyorlarmış kuyrukları ve köreltiyorlarmış. Veya boynuzu çıkmasın diye oraya ilaç sürüp çıkmasını önlüyorlarmış.
Hı.
Bunlar yeni şeyler. Özellikle Avrupa'da bunlar çok yaygın. Zamanımızda bunların kurban olabileceği yönünde fetva veriliyor.
Fetva veriliyor. Peki hocam. Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele ile çekilmesinin hükmü nedir hocam? Ve kesim sırasında dikkat edilmesi hususlar, gereken hususlar.
Şimdi bir defa hayvanı kesmenin, hayvan kesilirken dikkat edilecek şeylerde kurbanlık olmasıyla başka bir şey olması arasında fark yok. Yani biz hayvanı keserken dikkat etmemiz gereken şeyler var.
Hı hı.
Biz bu hayvanı ister kurban olarak kesmiş olalım, ister etlik olarak kesmiş olalım, fark etmez.
Yani kurban bayramı dışında da
hayvan
keserken
zaman
bu hassasiyetlere dikkat edeceğiz.
Nedir evet. O? Bir, asıl önemlisi, hı hı, besmele çekilecek.
Hı.
Besmele çekilecek ve kişi aklına geldiği halde besmele kesmeden, çekmeden keserse onun eti yenmiyor Hanefi mezhebine. Ki bu Kur'an-ı Kerim'de eti yenmeyen hayvanlardan bahsedilirken Allah'tan başkası adına kesilenler,
hı-hı,
ifadesi kullanılıyor. Hanefi mezhebi besmele kesilmezse, çekilmezse bile bile, hı-hı, bu Allah'tan başkası adına kesilmiş olarak değerlendirmiş. Şafiler ise bunu şart koşmamışlar. Yani özellikle putlar adına veya başka bir tağut adına kesilmemişse yenilebilir demişler.
Hı hı.
Şey olan bu. İki, kesen kişinin ya Müslüman veya ehli kitaplar olması lazım.
Hı.
Yani ya Müslüman olacak veya Hristiyan olacak veya Yahudi olacak. Üçüncüsü, kurban kesecek olan kişinin hayvan kesme usulünü bilecek ve hayvan kesmeye muktedir olacak.
Evet, hayvanın canını çok acıtmayacak.
Yani. Muktedir olacak. Yani muktedir usulünü olacak. Bilecek bir. İki, kesmeye muktedir olacak. Şimdi bizim ülkemizde bir yanlış anlayış var. Kadınlar hayvan kesemez zannedilir. Kadınlar hayvan kesebilirler. Kadınlar hayvan kesebilirler. Kesme usulünü biliyorsa, yani hayvan keserken nereleri kesmesi lazım, bunu biliyorsa. Hı hı. Ve bir de hayvanı kesmeye gücü yetiyorsa, ister çocuk olsun, yetişkin,
hı hı,
yani bali olması şart değil, ister kadın olsun, onun kestiği yenilir. Ha, hayvan keserken boğaz tarafından kesilecek. Yani ense tarafından değil, boğaz tarafından kesilecek. Ve hayvanın boğazında 4 tane kanal var. Bunlardan bir yemek borusu var.
Hı hı.
2 nefes borusu var. 2 tane de şah damarı var.
Evet.
Bu 4 kanaldan en az 3'ünün kesilmesi lazım.
Hı.
Ki zaten bir diyelim ki nefes borusu kesilirken o şah damarlar da kesilmiş oluyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Bunlar şart olan şeyler.
Evet.
Öbür taraftan işte kıbleye yatırılarak kesmek kurbanı.
Hı hı.
Efendim, keskin bıçakla kesmek. İşte hayvanı bilerken önünde bıçağı bilerken hayvanın önünde bilememek, daha önceden bileyip keskinleştirmek.
Hayvanın gözünü kapatmak.
Gözünü ki o görmesin diye. Hı. Bunlar da bazıları sünnettendir, bazıları adaptandır.
Eyvallah. Bir de hocam kurban keserken bazı yerlerde işte elektrik veya narkozla hayvan çok böyle hareket etmesin, zahmet vermesin diye bayıltılarak kesiliyor hayvanlar. Özellikle büyükbaş hayvanlar. Bunun caizlik derecesi nedir?
Bizim ülkemizde pek yaygın olduğunu zannetmiyorum bu işin. Hı hı. Ama Avrupa'da var. Ki evet. Avrupa'da da bizim insanlarımız var. Onlar da kurban kesiyorlar. Onlar da hayvan kesip et yiyorlar. Şimdi bir hayvanın etinin yenilebilmesi için ölümünün kesim yoluyla olması lazım. Buna zebh denilir. Ve iki türlü kesim vardır. Bir zebh ihtiyari vardır. Yani kişinin istediği şekilde kesebilme imkanının olduğu kesim vardır. Hı hı. Bir de zebh izdirari vardır. Yani istediği şekilde kesemez. O zebh izdirari dediğimiz şey, hayvanı kesemiyorsun. Nasıl kesemezsin? Av hayvanı. Hı hı. Kaçmış, onu silahla vurmuşsun ve ölmüş. O silahla vurma zebh izdirari kabul ediliyor. Zorunlu şey. Hı hı. Ve onun eti yeniyor. Veya şu örnek verilir. Yine bizim fıkıh kitaplarımızda. Diyelim bir hayvan bir kuyuya düşmüş. Ve kesemiyorsun, ölecek. Yukarıdan aşağıya doğru onu delici ve yaralayıcı bir aletle öldürürsen o da yeniliyor. O ızdırarı kabul ediliyor. Hmm. Asıl olan şey nedir? Zebih ihtiyari dediğimiz gibi kurban o şekilde kesilir. Hayvanı yatırıp boğazından kesmek.
Evet.
Boğazından kesmek. Ha, şimdi asıl olan budur. Dolayısıyla eğer bir hayvan şoklanırsa, ki bunun çeşitli yolları var. Hatta bir zaman Avrupa Birliği'ne girmek için bunu şart koştular. Hmm. Yani dediler ki siz de hayvan keserken ona eziyet vermemeniz lazım. Onun bir ismi de var. Araplar ona katbur rahme falan diyorlar galiba. Yani ne olacak? Onu şoklayacaksınız. Hmm. Öyle keseceksiniz. Böyle bir dayatma yapıldı. Ve Türkiye'de de bunun için çalışmalar yapıldı. Tarım Bakanı ile Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmalar yaptı falan. Ve şu sonuca varıldı ki başka tabii kurumlar da. Çünkü başka yerlerde de bu problem. Ne yapıyor? Araplar Avrupa'dan et ithal ediyor. Veya başka yerden et ithal ediyor. Yani oradaki hayvanlar nasıl kesiliyor? Ha, şimdi burada esas şu. Hayvanın ölüm sebebi bıçaksa, bıçaktan kaynaklı olarak ölmüşse onun eti yenilir. Yani mesela hayvan şoklanmış ama ölmemiş, daha diri, kesiyorsun ve ölüyor. Bunun eti yenir. Ama hayvan şoklanmış, kesim gecikmiş. Hayvan bu ara ölmüş, ondan sonra kesilmiş, onun eti yenmez. Yani demek ki burada dikkat edilmesi gereken şey, bu şoklanan hayvan ne şekilde şoklanırsa, ölmeden önce, şok sebebiyle ölmeden önce kesilirse onun eti yeniliyor.
Evet.
Nitekim mesela Kur'an-ı Kerim'de yukarıdan yuvarlanarak ölen, boğularak ölen, toslanarak ölen bu hayvanların eti yenmiyor. Ama eğer kesilirse müstesna, yani bu hayvan yukarıdan yuvarlanmış
ama ölmemiş.
Ölmemiş, o ara kesilmiş. Veya iki, tokuşmuş iki tane hayvan ölmeye yatmış, biri ölmeden kesilmiş. Onu yeniyor ama kesilmeden o vaziyette ölürse yenmiyor. Yani. Şoklama da buna benziyor. Böyle.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam şimdi ben hatırlarım, rahmetli babam kurban kestikten sonra hemen içeri girer iki rekat namaz kılardı. Hatırlıyorum böyle küçüklüğümde. Anadolu'da çok yaygındır bu. Bu namazın bir fıkhi hükmü nedir? Böyle bir namaz var mıdır? Kurban namazı diye kılınmalı mıdır?
Kurban namazı diye bir namaz yoktur.
Evet.
Ancak şükür namazı kılınabilir. Yani genelde zannediyorum bu namaz, ki sadece sizin yörede değil, bizde de aynı şekilde, bizim de babamız kılardı.
Evet.
Yani Allah imkan vermiş, bir kurban kesme imkanı vermiş. Ona şükür olarak iki rekat Allah rızası için namaz kılınmıyor. Bu şart değildir, vacip değildir, sünnet de değildir bildiğim kadarıyla, ama kılınabilir.
Kılınabilir. Eyvallah. Hocam şimdi kurbanı kestik. Peki kurbanın etini nasıl değerlendireceğiz? Yani daha çok bu soru tabii kurbanını evde kesenler için veya kurban etinin hepsini kendine alanlar için soruyoruz. Bazı vakıflarda siz ilk geçen haftaki ilk sorumuzda bundan bahsettiniz. Yani bir kısmını kendisi alıyor, vatandaş bir kısmını o vakfa bırakıyor. Bunda problem yok ama evet, bütün etini kendine alan veya evde kesen vatandaşımız kurbanını kimlere verecek, nasıl değerlendirecek, nasıl tasaddukta bulunacak?
Şimdi kurbanın geçerli olması, yani kurban görevinin yerine getirilmiş olması hayvanın kesmesiyle bitiyor, kesilmesiyle. Evet. Yani Allah rızası için bir hayvanı yatırdın, kurban olarak kestin. Hı hı. Görevini yaptın. Ondan sonra etini veya diğer şeylerini yapar. Şimdi burada genelde şu şekilde bir görüş hakim. Eğer kişi yoksulsa, fakirse tamamını kendisi yiyebilir.
Hı. Kurbanı kesen kişi yoksulsa
tamamını kendisi yiyebilir. Ama değilse, varlıklıysa, adaba uygun olanı kurban etini üçe bölme.
Hı.
Bunlardan üçte birini fakirlere dağıtma. Üçte birini gelen misafirlere ikram etme. Üçte birini de kendisi aile fertleriyle beraber yeme.
Hı.
Olabilir.
Bu Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi mi hocam?
Şimdi, o da var. Bir de şu var. Peygamber Efendimiz bir sene kurban etlerinin biriktirilmemesini, olduğu gibi fakirlere tasadduk edilmesini istemiş. Niye? O zaman Medine-i Münevvere'ye dışarıdan çok insanlar gelmiş, fakirler gelmiş, ihtiyaçlılar, onlara ikram edilmesi için. Ama ertesi sene diyor ki, ben sizi kurban etlerini biriktirmeyin demiştim. Ama şimdi biriktirebilirsiniz, yiyebilirsiniz.
Yani çünkü ihtiyaç var.
Buna ihtiyaç var. Şimdi fakir olan kişi kestiği kurbanın, diyelim ki etini günümüz şartlarında derin dondurucuya koyup orada 6 ay yiyebilir, 3 ay, 5 ay yiyebilir.
Evet.
Ama zengin için bu kurbanın hikmeti de yerine getirme açısından tabii dağıtma fakirlere imkanı. Günümüzde bunlar da problem olmaya başladı. Yani biz ne dedik? Üçte birini kendisi işte misafirlerine ikram eder. Yani kurbanın üçte birine ikram edeceğimiz kadar kaç misafir geliyor evimize bugün?
Hmm.
Akrabalarımız.
Evet. Çok önemli bir husus.
Yani kaç? Evet. Yani maalesef bunlar hep kayboldu gitti geleneklerimiz. Eskiden neydi? Biz bütün mahalleyi dolaşırdık. Bütün mahalleyi, bütün tanıdıkları dolaşırdık.
Evet.
Ve bize gittiğimiz zaman kurban etinden ikram ederlerdi.
Evet, bayram akşamlarında kurban etinin pişirildiği yemekler ikram edilir, sofralar kurulurdu.
Öyle yapılırdı ama şimdi onlar maalesef kalmadı.
Kalmadı.
Evet.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta da inşallah kurbanla alakalı sorularımızla devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında kurban ikliminde olduğumuz, kurban mevsimini yaşadığımız şu günlerde kurban ibadetiyle alakalı hatırlatmalar yapıyor hocamız. Bizler de istifade ediyoruz, sizlerle buluşturuyoruz. Geçen haftaki programımızı ve bu haftaki programımızı erkamradyo.com internet adresimizden güncel programlar bölümünden, Fıkıh Saati programından, programın bölümünden dinleyebilirsiniz. Kurban ibadetiyle alakalı hatırlamak istediğiniz mevzuları buradan tekrar dinleyerek hatırlayabilirsiniz diyelim. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın efendim.